icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta son dönemlerde birçok alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da konuşulmaya başlanan blok zinciri ele alıyoruz. Stüdyomuzda konuğumuz blok zincir uzmanı Elif Hilal Umucu. Kendisiyle blok zincir ve finansal teknolojiyi konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş buldum. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim bugün beni davet ettiğiniz için. Onur duydum. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Elif Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Elbette. Önce bir özgeçmiş yoklaması yapalım. Kimim, neler yaptım, bu alana nasıl giriş yaptım, izninizle bunlardan bahsetmek isterim. Çocukluğumdan gelen bir matematik ve kriptografi sevgisiyle başladı doğrusu söylemek gerekirse. Ama devir, yapay zeka, blockchain devri, teknoloji devri yani. Bunu çocukken de, lisede de, üniversitede de fark etmek insana şöyle bir yaklaşım kazandırıyor. Hangi işi yaparsam yapayım, benim bilmem gereken belli başlı alternatifler olması gerekiyor. Birincisi İngilizce, ikincisi teknoloji. Yani bu bir okur yazarlık, bilgisayar kullanımı, bir teknoloji nereye gidiyor? Yapay zekayı kendimde nasıl değiştirebilirim? Hayatımı buna nasıl entegre edebilirim? Ve hayatımı buna göre nasıl şekillendirebilirim? Bu tarz bir bilinçli farkındalık ile aslında ilerledi diyebilirim benim hayatım. Lise zamanlarında sevmiş olduğum matematik ve kriptografi sevgim üniversitede aslında uluslararası bir pergel ifadesiyle ifade etmek istiyorum size. Pergel olma hayallerini evriltti beni. Nasıl? Yani bir pergel ayağını Türkiye'ye koyar, diğer ayağı yuvarlaklar çizer dünya etrafında. Evet. Benim amacım da uluslararası bir köprü, uluslararası bir pergel olup hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde teknoloji alanında faydalı uluslararası bir insan olmaktı. Bu yüzden de açıkçası ben sosyal bilimler okumaya karar vermiştim. Hukuk fakültesi benim tek tercihimdi. Başka bir tercih de yapmadım. Ki uluslararası bir insan, sosyal bilimci olabileyim. Ama bunun yanında teknolojiyi de çok iyi kullanabileyim. Bu okuryazarlığı kazanabileyim istemiştim. Daha sonra oldu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. İşte sürecim çok enteresan ilerledi diyebilirim sizlere. Çünkü henüz üniversite öğrencisiyken dünya devi şirketler, oralarda stajlar yapma, oralarda uluslararası programlara katılma gibi deneyimlerim oldu diyebilirim. Bu da benim hayatımı çok farklı bir şekilde devam ettirdi. Sonra kendimi şöyle hissettim. Bak Elif Hilal, sen hukuk fakültesindesin. Kendini gerçekleştirmek istiyorsun. Çünkü bilmek istediğin ve bildiğin bazı konular var. Ki blockchain üniversite bir de bunlardan bir tanesiydi. Ve senin gibi olan insanlar varsa, hani pergel olmak isteyen insanlar varsa bir şekilde onlara ulaşman gerekiyor diye ben bir organizasyon kurdum. Legal Hackers Ankara adında. Öyle başladı süreç. Sonra üniversite 2'de kurduğum bu organizasyon 3 kişiydi. 8 kişi olduk, 10 kişi olduk, 5 kişi olduk, 50 kişi olduk derken birden böyle 3000'e 4000'e çıktık sayımız. Bu sayede şeyi fark ettim. Ya aslında insanlar istiyorlar, gençler istiyorlar. Emek var, azim var, potansiyel var ama nereden başlamaları gerektiğini bilmiyorlardı. Bu sebeple ben de herhalde birazcık fazla risk alan biri olarak bu aşamaları onlardan birazcık daha önce yaşamış oldum. Yani üniversitede evet. Çok fazla bu uluslararası staj deneyimlerimle özellikle dediğim gibi. Bu nedenle de daha uluslararasıya giden bir yol çizdim. Hatta bunun karşılığında benim ilk iş deneyimim 19 yaşında henüz Cumhurbaşkanlığında oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, önce onlarda 2 ay staj, daha sonra uzatalım bir 4 ay daha staj derken işe alındım üniversite öğrencisiyken. 4. sınıfın sonuna kadar da orada devam ettim. Ama tabii hayalim hep üniversite birden beri gerçekten Chaining Labs'tı. Çünkü kendisi az sonra da değineceğimiz üzere blockchain'lerin mantığına bir kavşak görevi görüyor. Bir tabiri caizse bir bridge, bir köprü görevi görüyor diğer bütün şirketler ve blockchain arasında. Olmak istediğim yerin orası olduğunu biliyordum ben de. Öyle devam etti. Blockchain ile Chaining Labs'ta buluştuk. Daha sonra işte bir Türkiye'nin otomobil grubu girişimi serüvenim var. Bu şekilde. Ben buyum galiba. Bir de avukatım tabii.
Evet Elif Hanım, bu renkli kişiliğinizle birlikte sizi bu alana çeken bir konu, bir hikaye var mıdır?
Kesinlikle var. Kesinlikle var. Şimdi blockchain'in kullandığı kriptografik yöntem ile şifreleme yapması beni gerçekten cezbediyor. Çünkü Şimdi örnek vereyim. Hatta buradan direkt ben isterseniz şeye de değinebilirim. Blockchain teknolojisi nedir ki beni çekti? Ya da neyi değiştirdi ki günümüzde? Hepimiz sosyal medya uygulamaları kullanıyoruzdur. Biz bu uygulamaları kullanırken aslında sürekli olarak bir veri paylaşıyoruz. Sürekli bir data paylaşıyoruz. Yani benim ismimden, kimlik bilgilerimden, neyi sevdiğimden. Bir örnek vermek istiyorum mesela. Herhangi bir arama motoru şu anda benim 3 sene önce nerede olduğumu, hangi konumda olduğumu, hatta kiminle olduğumu, ne mesajlaştığımı, ne yediğimi, ne içtiğimi, fotoğraflarıma kadar biliyor. Ben o bilgilere erişemem.
Bu da günümüzün en büyük tehlikelerinden birisi.
Kesinlikle. Sizi de mutlaka arıyorlardır. Yani farklı, hiç alakanız olmayan kurum kuruluşlardan, su arıtma cihazlarından, farklı tüplerden, işte tüp ister misiniz, su ister misiniz vesaire. Ve her seferinde aynı şeyi yapıyor, gülüyorum. Diyorum ki verilerim kimlerin elinde? Bu nedenle beni cezbeden şey şu olmuştu. Şimdi blockchain öyle bir sorunu çözüyor ki herhangi bir veri tabanı ya da herhangi bir arama motoru bunu çözemiyor. Nasıl? Sosyal medya uygulamalarına sürekli bir veri akışı yüklüyoruz.
Evet.
Sürekli bir uygulamaya yorum, sürekli bir tweet, bir video, bir fotoğraf. Herhangi bir şeyi paylaşabileceğimiz bir ortam söz konusu burada. İnsanız, paylaşmak diye istiyoruz. Diğerleri de görsün istiyoruz doğal olarak. Bu nedenle karşımıza bir veri problemi çıkıyor. Blockchain de diyor ki bak, sen herhangi bir veriyi bir sunucuya gönderdiğinde, herhangi bir uygulamanın sunucusuna gönderdiğinde o sunucuya bir şey olursa işte sen o zaman o veriyi kaybedersin. Çalınır, bilgilerine erişilir, kredi kartın hacklenir, herhangi bir olay yaşayabilirsin. Ama ben sana şunu temin ederim diyor. Ben bu problemi çözerim. Problemi çözme olayı ise şöyle gerçekleşiyor tam olarak. Zincir büyüdükçe zincire bağlı olan, şimdi şöyle hani daha basit ifadelerle anlatayım. Çünkü blockchain gerçekten çok fazla büyük terminolojiye hakim. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Şimdi bir çamaşır ipi düşünelim. Çamaşır ipindeki mandallar o çamaşır ipinin hani çamaşırları tutuyorlar değil mi? Aslında blockchain'in de nodları var. Bu nodlar da zincirin verilerini tutuyorlar. Onlar olmasa verilerimiz tutamayacaklar. Nodlarımız yani cihazlarımız, zincire bağlı olan cihazlarımız bizim server görevi görüyorlar. Sunucu görevi görüyorlar aslında, böyle ifade edebiliriz. Ve verilerimizi biz girdiğimiz zaman, bu sisteme aktardığımız zaman merkezi herhangi bir yerde, örneğin Ankara'da, bu binada, Kırşehir'de, Yozgat'ta ya da San Francisco'da tutulmuyor. Bunlardan tamamen farklı bir şekilde merkeziyetsiz olarak hepsinde aynı anda tutuluyor. Bu da şöyle bir çözüm getiriyor bize. Ben bugün göndermiş olduğum verinin bu bilgisayardan silmeye çalışsam silemem. Artı silsem bile onun gibi 1 milyon cihaz var. 1 milyonundakini hiç silemem. Bu nedenle de bir konsensus algoritması geliştirilmiştir. Fikir birliği algoritması. Merkeziyetsiz olarak şifreleniyor verilerimiz. Herhangi bir yeri yok. Ankara yok, San Francisco yok. Verileri merkeziyetsiz dağıttığı için de bir bilgisayara, bir şehre bir şey olduğu zaman verilerimizi kaybetmekten kurtuluyoruz biz. Bu birinci sorundu. Şimdi ikinci sorun da şu. Aldığımız herhangi bir cihazın, herhangi bir yiyecek, içecek ya da kıyafetin nerede nasıl üretildiğini takip edebiliyoruz. Neden? Şimdi bazı blockchain'ler, dünyada bir tane blockchain yok bu arada. Bir sürü var yani. Polygon, Polkadot, Avalanche, Ethereum, Solana, bunlardan sadece birkaç tanesi. Bunlar farklı problemleri çözmeye odaklandılar. Bir tanesi küresel ödemeyi çözüyor. Mesela Bitcoin örnek vermek istiyorum sizlere. Bitcoin küresel ödeme sistemini çözmeye çalışıyor. Yani aracı kurumların bu kadar pay almasını engellemek ve kişisel iletişimi hızlandırmak, kişisel para akışını hızlandırmak istiyor. Küresel bir finans yöntemi sunuyor. Ama Avalanche ya da Ethereum da diyor ki bizim üzerimizde akıllı kontratlar geliştirebil. Bizim üzerimizde normalde yapabildiğin bütün finans işlemlerini merkeziyetsiz bir şekilde yapabil. Örneğin kredi mi almak istiyorsun? Gel merkeziyetsiz olarak al. Merkeziyetsiz finans dediğimiz DeFi, Decentralized Finance üzerinden al. Kredi mi çekeceksin? Borçlanacak mısın? Bizim sistemimizden borçlan. Ve bunların hepsi otomatik. Yani bir gün gelir de herhangi bir kiracı şey ilişkisini düşündüğümüzde, kiracı ve ev sahibi ilişkisini düşündüğümüzde, bir gün gelir de bak bugün kiranı ödemedin, işte 3 ay oldu hala ödemedin tartışması yaşamaktansa Ethereum blockchain üzerinde kurulmuş olan bir akıllı kontrat bunu çözüyor. Diyor ki her ayın 8'inde Ahmet'in cüzdanından Mehmet'in cüzdanına işte bilmem ne kadarlık bir ücret aktarımı yapılacaktır. Bu kontrat yazıldığı takdirde ve zincire aktarıldığı takdirde bu değişmez. Evet. Bu nedenle de bu problemi de çözmüş oluyoruz. Yani dediğim gibi farklı blockchain'ler farklı problemleri çözüyor. Kimi işte dediğim gibi finansı değiştiriyor. Kimi küresel ödeme yöntemini. Kimisi daha yeşil bir doğa için savaşıyor. Keza işte Avalanche bunlardan bir tanesi. Yani farklı farklı çözümler sunuyorlar ama en nihayetinde hepsinin ortak özelliği bunu yaparken merkeziyetsizliği, yani gücün sadece bir yerde olmamasını, herkesin bu güce ortak olmasını sağlamalarıdır. Bunu
devasal söyleyebilirim. Bir server oluşturup bu gücü, evet, dağıtabiliyorlar ki.
Kesinlikle olay tam olarak böyle gerçekten.
Hedefi dağıtmış oluyorlar.
Hedefi dağıtıyorlar. Hatta buna %51 saldırısı deniliyor mesela. %50 artı bir tane cihazı hackleyemediğimiz takdirde, ki bu şu an imkansız. Evet. Olmaz yani. Çökmeyecektir blockchain sistemleri kolay kolay.
Bilginin kaybı olmamış oluyor. Böyle
kesinlikle. Kesinlikle.
Elif Hanım, başka alanlarda özellikle savunma sanayi alanında bunu nasıl kullanıyorlar? Bu teknolojiyi nasıl icra ediyorlar?
Öncelikle az önce de size söylemiştim. Hani herhangi bir kıyafetin, yiyeceğin, içeceğin, aldığımız bir herhangi bir ürünün, bu ürünün takibini tedarik zincirinde yapabilmemizi sağlıyor. Şimdi tedarik zinciri çok kritik bir kelime, çok kritik, evet, bir öbek. Neden? Çünkü az önce de söylediğim gibi blockchain'ler tedarik zincirini çözüyorlar. Yani ben almış olduğum bir maydanozun nerede üretildiğini, hangi şartlarda üretildiğini, hangi sıcaklıkta bekletildiğini, bu bir dondurma ya da bu başka bir şey. Biz maydanoz diyoruz ama bu yarın bir silah oluyor, uluslararası bir silah oluyor. Biz bugün bir kıyafetin yününün nerede üretildiğini söylüyoruz ama bu savunma sanayi söz konusu olduğunda aracın bir plakası nereden geliyor? Aracın üreticisi kim? Ya da
proses bilgileri, bütün, ya da taşıtları.
Kesinlikle malzeme tedarik zinciri gerek savunma sanayi, gerek otomotiv firmaları, gerek farklı havayolu şirketleri tarafından kullanılan ve izlenmesi gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi kaynak yönetimi. Şimdi savunma sanayide de kaynak yönetimi sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağı için çok kıymetli bir durumdur. Bu nedenle de kaynakların kullanımının yine takip edilebilmesi için kaynak yönetiminin de ikinci bir alternatif olarak savunma sanayide kullanıldığını söyleyebilirim. Üçüncüsü, ki bu benim favorim, güvenli iletişim. Güvenli iletişim dediğimizde biliyorsunuz ki hayati bir önem söz konusu. Çünkü bu benim ülkemin, milletimin gizliliği.
Evet.
Bu benim milli servetim yani.
Veri güvenliği.
Veri güvenliği. Her, evet, bakın farkındasınız değil mi? Sürekli oraya çıkıyor, evet, konular ya. Yani güvenlik mutlaka bir veri güvenliğine, merkeziyetsizliğe çıkıyor konu. Güvenli iletişim içinde verilerin şifrelenmesi gerekiyor ki zaten blockchain bunu çoktan yapıyor. Bu nedenle saldırılara karşı, hacklenmelere karşı da daha kolay bir alternatif sağlıyor güvenli iletişim. Bir de çok sevdiğim bir alternatif daha söylemek istiyorum. Kimlik yönetimi. Az önce dedim ya hani bu ürünü kim üretmiş? Hangi şartlarda, hangi tarihte, bize ne zaman gelmiş? Buradan ne zaman çıkacak? Bunların takibini de kimlik yönetimi olarak yapabiliyoruz. Bu nedenle aslında karşımıza da mesela bir sorun çıkıyor. Kimlik yönetimi yaparken verilerim kişisel veri mi değil mi? Hangi ülkenin kanununa göre vesaire, böyle de bir soru işareti çıkıyor. Bu nedenle aslında hukukçular için de çok büyük iş fırsatlarının da olduğu bir alandır kimlik yönetimi ve blockchain ekosistemi. Son olarak bir de savunma sanayinde en çok kullanılan alternatif akıllı sözleşmelerdir. Akıllı, evet, kontratlar da özet geçmek için şöyle söyleyebilirim. Bu olursa şunu yap. Gerçekten sadece böyle. Bu olursa şunu yap. Örneğin oda sıcaklığım 20 derecenin altına düşerse klimayı aç. Ya da ben evde yoksam eğer ışıkları kapat. Gerçekten akıllı kontratın en basit haliyle ifade edilmesi bu şekilde olacaktır. Şimdi bunu da nasıl yapılıyor mesela? Örnek veriyorum kira sözleşmesinden. Kira sözleşmesi diyor ki bak ben ev sahibime güvenmiyorum ya da ev sahibim bana güvenmiyor. Bu nedenle aramızda yapmış olduğumuz bir akıllı kontratta doğruluk ve takip yapılabiliyor. Çünkü o bana diyor ki her ayın 8'inde bu kadar ücret Elif ile'nin cebinden çıkacak.
Evet.
Bu sözleşme yapıldığı takdirde benim cüzdanımı zaten blockchain'e bağlıyorum. Otomatik olarak transfer gerçekleşiyor. Bunu ben engel olamıyorum. Bu nedenle güvenilir bir takibi sağlıyor. Bu savunma sanayide de yine akıllı sözleşmeler oluşturarak doğruluğu ve takibi kolaylaştıran alternatiflerinden bir tanesidir. Bu arada bunu yapan da uluslararası firmalar da var. Thales Group var mesela, Fransa'da bir savunma sanayi şirketidir. Yine İngiltere'de Bae Systems var. Yine ABD merkezli Lockheed Martin diye bir şirket var. Bu üçü de hem akıllı kontratları hem de şifreleme yöntemlerini kullanarak savunma sanayilerindeki güçlendirmeleri artırmak istiyorlar. Daha veriyi güvence altına almak istiyorlar. Ve hali hazırda bunun gibi onlarca proje bu konular üzerine çalışıyor diyebilirim.
Türkiye bu konuda hangi konumdadır?
Ben ilk işe girdiğimde dediğim gibi yani 19-20 yaşlarındayken Türkiye'de blockchain'e ilgili bir kesim vardı. hep vardı aslında. Ama bizim ülkemizde şöyle bir karışıklık vardı. Aslında dünyada da böyleydi. Kripto paralar blockchain'in bir kullanım alanı ve bir ürünüdür. Bizim karşımıza şöyle geldi. Aa, demek ki kripto paralar blockchain'in kendisidir. Bu nedenle uzak durmamız gerekiyor. Çünkü yasal mı, değil mi, kullanışlı mı ya da dolandırıcılık mı? Bunları bilmediğimiz için ya da bunlar hakkında emin olamadığımız için keza regülasyonlar çıkıyor karşımıza. Bunları bilmediğimiz için de bir geri adım atılmıştı bir dönem. Ama şu anda ülkemizdeki farklı otomotiv şirketleri ya da farklı savunma sanayi şirketlerinin de bu alanda çalışmalar yaptığını görüyoruz biz en nihayetinde yaptıkları paylaşımlardan. Bu sebeple de gerek Türkiye'de gerek dünyada blockchain teknolojisine verilen önem gün geçtikçe artıyor. Ben çok fazla görüyorum yani mesela biz bir de Chainlink Labs tarafında belki bahsetmemişimdir diye ifade edeyim. Chainlink Labs da mesela blockchain'lerin merkezi bir kavşağı olarak nitelendirilir. Çünkü orası bir köprüdür. Blockchain'e geçmek isteyen bir startup, bir fikir, bir şirket oraya gelir ve veri ister. Benim verilerimi taşı der. Biz de onlara gereken protokolü veririz. Bir üçüncü parti yazılım gibi düşünebilirsiniz bunu. Chainlink Labs da mesela bunu yaparken biz sürekli şey görüyoruz. Her geçen gün artan blockchain şirketlerini, her geçen gün artan fikir, proje sayısını. Türkiye'de de çok fazla müşteri var bu konuda. DAO'lar var mesela.
Siz aynı zamanda da bu firmanın Türkiye
sorumlusuyum. Elçisiyim, evet zaten. Ben Türkiye sorumlusuyum. Oradaki bütün Türkiye'deki eğitim organizasyon, business'tan, Türkiye'deki müşterilerimizden, müşteri deneyiminden sorumluyum. Yani Chainlink'in Türkiye ayağı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bu nedenle de sürekli karşımıza çıkıyor yani benim de. NFT projeleri çıkıyor mesela. Türkiye'de çok NFT projesi var. NFT koleksiyonları. Gerek RG şirketleri var. DAO'lar var. Bu tarz launchpad'ler. Launchpad'ler var mesela. Launchpad'lerin de anlamını şöyle ifade edeyim. Mesela bir token çıkaracağız. Tokenlar da bu arada hemen bir kısa bir bilgilendirme vermek istiyorum. Kripto varlıklar blockchain'i. Blockchain'i bir evrensel küme gibi düşünün. Evrensel kümenin bir alt dalı kripto varlıklardır. Kripto varlıklar da tokenlar ve coinler olarak ikiye ayrılır. Tokenlar başka zincirler blockchain'ler üzerinde yürütülürler, doğarlar. Yani create edilir, yaratılırlar. Ama coinler zaten o zincirin kendi yerel parasıdırlar. Bunların tek farkı budur. İnsanlar bunları genelde yatırım için alırlar ya da satarlar vesaire, trade yaparlar. Ama bunlar aslında farklı kullanım alanları için ortaya atılmışlardır. Ve mesela NFT'ler de bir token'dırlar. Non-fungible token. Çok dikkat etmesek de isminde bile var aslında. Evet. Bu nedenle launchpad gerekir bize. Launchpad dediğimizde bir token'ı tabiri caizse yaratmak, oluşturmak için gereken altyapıdır. Launchpad'ler bunu yaparlar aslında. Bu işlemi yaparlar. Bu nedenle de Türkiye'de de çok ciddi anlamda bir potansiyel var ve gün geçtikçe bu potansiyel doğru kaynaklarla doğru yere ilerliyor diyebilirim ben sizlere.
Evet Elif Hanım, sizi şifreleme ilk cezbeden, ilk o tarafa çeken konu neydi?
Bu cevaplamaktan çok haz aldığım bir sorudur diyebilirim. Benim ilk şifrelemeyle karşılaşmam aslında çocukluğumda oldu yani. Çok küçükken, 11 yaşlarında oldu. Yazılarımı kimsenin okumaması için, defterlerimin karıştırılmaması için ve kendime ait bir dünyam olsun, ben de özgür olabileyim diye kendi alfabemi oluşturarak başladım. Daha sonra bunu bilgisayar öğretmenimin fark etmesi ve bunun kriptografi olduğunu söylemesiyle ve bu alanda kendini geliştirmelisin demesiyle çok daha farklı bir hal aldı. Bir de baktım ki işler beni blockchain'e ve sadece blockchain alanında çalışmaya kadar itmiş.
Aynı zamanda bir tutkuya dönüşmüş. Kesinlikle. Ki bu genç yaşınızda evet. Bir uzman olarak kurumlara, kuruluşlara danışmanlık vermektesiniz. Bu alanda neleri iyileştiriyorsunuz, neleri geliştiriyorsunuz?
İnsanlar bir fikir ile geliyorlar bizlere. Diyorlar ki örneğin, ben de bu ekosistemde var olmak istiyorum. Ben de onlara şunları soruyorum. Peki tam olarak ne yapmak istiyorsun? Şimdi blockchain teknolojisi bir devrim teknolojisi. Fakat bütün problemleri çözmez. Yapay zeka keza aynı şekilde. Yani her şey için kullanışlı değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani onun çok güzel, güncel ve popüler bir teknoloji olması, çok fazla problemi çözüyor olması her şey için kullanılacağı anlamına gelmez. Bu nedenle insanlar bazen sırf popüler olduğu için kullanmak istiyorlar. Bu noktalarda mesela onların white paper süreçlerine, onların token oluşturma süreçlerine, onların blockchain'e nasıl entegre olabilecekleri konusunda destekler vermeye çalışıyorum ve çalışıyoruz keza. Bu nedenle de sürekli karşımıza yeni projeler geliyor. Örneğin bir NFT koleksiyonu çıkarmak istiyorlar ama bunu bir charity hizmeti, yani yardım hizmeti olarak yapmak istiyorlar. Ne yapmak istediklerini biliyorlar ama nasıl yapmak istediklerini bilmiyorlar. Ya da launchpad çıkarmak istiyorlar ki tokenlar gelip orada işlem yapabilsinler, evet. Orada üretilebilsinler az önce söylediğim gibi. Ama nereden başlamaları gerektiğini bilmiyorlar. Çünkü o kadar yeni bir teknoloji ki insanlar şu an daha yeni yeni idrak edebiliyor ve kendilerini de bu alana itmeye çalışıyorlar. Bu nedenle aslında burada bir avantajı da şu oldu bence benim ya da hani bu ekosisteme erken giren insanların. 2017-2018 yıllarında blockchain teknolojisi yavaş yavaş dünyada daha çok popülerleşmeye başladı. Ve o süre zarfında Türkçe kaynak gerçekten çok azdı. Bu nedenle bu işi o zamandan öğrenmeye çalışan, kendini oraya adamış insanlarda hani sektöre yön verebilme ya da sektörde üretim yapabilme arzusu da oluşuyor haliyle. Ki ben de bu yüzden her hafta olabildiğince bir içerik üretmeye, bir blog yazısı yazmaya ve insanlara bak bu budur, şu şudur diye anlatmaya çalışırım. Keza bilginin zekatı da %100'dür. Bu nedenle de insanlara finansal okuryazarlık, blockchain okuryazarlığı, blockchain ekosistemine giriş için neler yapmaları ve bir white paper'da olması gereken ya da olmaması gerekenler tarzında eğitimlerle ve desteklerle devam ediyorum.
Elif Hanım, şöyle bir soru oluştu sizi dinlerken aynı zamanda. Malumunuz devasa bir server yapısından bahsediyoruz ve bunların da farklı alanlarda, farklı bölgelerde o merkeziyetçiliği kaldıran bir yapıyla birlikte kullanıcılar var. Peki bu kullanıcıların güvenilirliğini nasıl sağlıyoruz?
Evet, şimdi az önce söylediğim gibi bir tane blockchain yok. Çok fazla blockchain var ve bir blockchain'i güvenilir yapan şeylerden bir tanesi aslında onun işlem yapabilme kabiliyeti ve onun konsensus algoritmasıdır. Konsensus algoritması da fikir birliği algoritmasıdır. Yani benim bir veriyi doğrulamam ile karşımdakinin de o veriyi doğrulamasının aynı anda gerçekleşmesi, aynı şekilde şifrelenmesi ve birbirimize doğru bilgiyi verdiğimizden emin olmamız gerekmektedir. Bunun içinde konsensus, mutabakat algoritmaları vardır. Proof of work, proof of stake bunlardan sadece bazılarıdır. Proof of authority. Bunlar bütün verilerin doğruluğunu ve bütün hani kullanıcıların güvenilirliğini sağlarlar. Aslında blockchain ekosisteminde çok fazla aktör vardır. Mesela nodlar bunlardan sadece bir tanesi. Bir de madenciler var. Bu çok teknik olacak ama madenciler de aslında bütün o konsensus işini yapan taraftırlar. Yani onlar matematik problemi çözerler ve sistemi daha güvenilir kılarlar. Son kullanıcılar işin en böyle hafif kısmıdır. Çünkü onlar sadece işlem yapan ya da sadece adım atan boyutundadırlar. Bu nedenle çok fazla aktör vardır. Ya da işte blockchain firmalarının kendi aktörleri vardır. Chainlink'in kendi aktörleri vardır. Oracle üretir çünkü. Oracle provider'dır. Yani bu ekosisteme geçmek isteyen herhangi bir şirkete bir protokol verir. Bu yüzden herkesin birbirinden emin olması merkeziyetsizliği sağlar. Çünkü dediğim gibi en basitinden %51 saldırısı bile aslında bize şey kanıtlıyor. Topluluğun gücünü. Burada güçlü olan şey doğru söz ve kriptografi ile şifrelenmiş bir veridir. Verinin şifrelenmiş olması ve aynı anda odadaki herkes tarafından ya da ekosistemdeki, sektördeki herkes tarafından doğrulanması, bütün nodların doğrulamış olması her geçen gün daha fazla sistemi güvenilir kılar. Mesela örnek vereceğim. 2-3 sene önce Bitcoin'de, Bitcoin blockchain'inde toplam nod sayısı şu ankinin belki yarısıydı. Nod sayısının artması da daha çok güvenilirlik sağlıyor. Neden? Çünkü demek ki daha fazla bilgiyi daha fazla kaynakla paylaşıyorum. Yani bir örnek verelim, matematiğini yapalım bunun. 500 tane nodumuz olsun bir blockchain'de. Bunun yarısı 250 eder. Ben 251 cihazı hacklersem eğer bu sistemi çökertebilirim. Ama eğer 5 milyonsa söz konusu nod sayısı imkansız hale alıyor. Bu nedenle de ne kadar nod sayısı artarsa, ne kadar bu ekosistemin aktörü artarsa güvenilirlik de o kadar artıyor aslında. Yani evet, burada topluluğun gücü var.
Buradaki bilgiyi ne kadar çok kişiye dağıtıp onları ne kadar çarpıştırabilirsek sağlamış oluyoruz gibi anladım.
Doğru anladınız kesinlikle.
Tabii yani yüksek teknolojiden bahsediyoruz. Ciddi manada da ülkemizde de dünyada da hızla gelişen bir teknoloji var. Geleceğin teknolojisini nasıl görüyorsunuz bu alanda?
Bence blockchain hem finans anlamında, ekonomi anlamında, hukuk anlamında, eğitim sektörü anlamında ve tedarik zinciri anlamında çok çok büyük bir potansiyele sahip. Ve günümüzde zaten gerek müşterilerimizden, gerek bu ekosisteme giriş yapan startup ve fikirlerden de, girişimlerden de bunu görüyoruz. Yani insanlar daha güvenilir bir yaşam ve daha güvenilir bir teknoloji için blockchain'e geliyorlar. Bu teknolojinin ucu bucağı olmadığını düşünüyorum şu an. Ama şöyle de bir yanlış anlaşılma olmamalı. Yani kripto varlıklar da bu ekosistemin bir parçası ve kripto varlıkların da belli başlı sorunları elbette oluyor ve olacak da.
Evet.
İşte manipüle ediliyorlar. Birden fiyat artması, birden azalması gibi gibi sorunlar oluyor. Ama tekrar diyorum, orası olayın çok başka bir boyutu. Yani teknolojisiyle token'ı ve coin'i çok farklı yerlerde. Bu nedenle ülkemizde ya da dünyada mesela bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi de gerçekten bu oluyor. Biz blockchain ile ilgilendiğimiz ya da blockchain üzerine çalıştığımızı söylediğimizde nasıl yani, kripto varlıklarla mı çalışıyorsunuz? Siz tokencı mısınız? Evet. Gibi aynen algılar oluyor. Yavaş yavaş bunu da yıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü bakın az önce verdiğim örnekler, savunma sanayi örnekleri, bunlar çok büyük örnekler. Dünya evet. çapında aktörler. Dünyanın en büyük lider software şirketlerinden bir tanesinin kendi blockchain'i var. Mesela evet. sırf kendisi yapıyor bunu private olarak, gizli olarak. Sektör bu tarafa doğru gidiyor, gitmekte. Ve daha da gideceğini de düşünüyorum. Hatta şey var şu an. Web 2 teknolojilerinin Web 3 teknolojisine geçişi söz konusu. Yani şu anda Web 2 olarak bildiğimiz bütün arama motorları olsun, sosyal medya uygulamaları, bu şirketler daha güvenilir bir yapı için blockchain'e geçiyorlar. Biz buna Web 3 diyoruz işte. Yani evet. büyük bir katman değişikliği oluyor böyle resmen. Sıcaklık değişiyor.
Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Elif Hanım. Gençlere bu alanda bir şeyler üretmek isteyen, bu alanda çalışmak isteyen gençlere, bizi dinleyen dinleyicilerimize tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Seve seve, çok
ki
güzel.
Bu noktada da çok genç bir yaşta bu işe girmiş olarak eminim ki geleceği görüşünüz, o vizyonunuz dinleyicilerimizi de etkileyecektir.
Çok teşekkür ederim. Ben bu noktada genç arkadaşlarıma, genç kardeşlerime öncelikle bir teknolojinin gidişatına bakmalarını tavsiye ederim. Teknoloji nereye gidiyor? Bunu anlamak çok önemli. Çünkü eğer şu an ChatGPT'nin ya da herhangi bir AI modelinin, yapay zeka modelinin şu anki potansiyelini kavrarlarsa gelecekteki potansiyelini kavrayabilirler. Bunun yanı sıra bence finansal okuryazarlık ve blockchain okuryazarlığı kazanmaları ve yapay zeka okuryazarlığı. Çünkü okulda hangi fakülte olursa olsun bize bunları öğretmiyorlar. Ve muhtemelen yakın zamanda da çok kolay bir şekilde bunu öğretmeyecekler. Hala mesela günümüzde bir blockchain eğitimi, blockchain daha doğrusu bir lisans programı söz konusu değil. İşte bence artık şunu fark etmemiz gerekiyor. Bilgi okulun, üniversitenin kapılarından çıkalı çok uzun zaman oldu. Önemli olan arayıp bulmak ve o bilgiyi içselleştirip kullanabilmek. Yoksa şu an hiçbirimiz okulda öğrenmedik blockchain'i ya da finans okuryazarlığını ya da sektörün nereye gideceğini. Bu birazcık mutfağa girmek ve mutfakta hangi malzemeyle hangi malzemeyi karıştırırsam ortaya ne kadar tatlı bir şey çıkacakmış, bunu anlamakla başlıyor. Ben şey çok takdir ediyorum. Çok fazla blockchain topluluğu kuruldu son 2 senede. Nereden baksak bir 50 tane üniversitede blockchain topluluğu kuruldu. Ve kendilerini buraya adamaya çalışan gençlerimiz söz konusu. Her hafta buluşuyoruz onlarla.
Farkındalık çok yüksekti.
Çok fazla, evet. Ama hani şey, sadece farkındalıkla kalmasından ziyade bu teknolojiyi hayatımızın bir parçası haline getirmek ya da bu teknolojinin bir aktörü haline gelebilmekten bahsediyorum galiba. Yani seyirci olmaktan ziyade sahneye çıkma vakti gençlerde. Korkmamalılar. Global açılmaktan da korkmamalılar. Uluslararası staj deneyimleri yapmaktan, reddedilmekten korkmamalılar. Risk evet. almalılar. Ben gerçekten çok risk aldım. Çünkü benim babam öğretmen, annem ev hanımı ve böyle Anadolu ailesinden gelmeyim yani. Bu nedenle de aynı sorunlarla ben de karşılaştım. Okuduğum üniversite İngilizce değildi ya da bunun için ayırabileceğim maddi bir gücüm de yoktu. Ama bu denememe engel kesinlikle değil. Ne olabilir ki? Zaten elimde şu an bir şey yok. İşte bunu anladıktan sonra bende şey oluşmuştu. Yazmaktan, mail atmaktan, onlara ulaşmaktan ve kendinden bahsetmekten korkma, çekinme. Zaten orada değilsin şu an. Seni reddederlerse bir şey kaybetmezsin. Tam tersi, bir insan tanımış olursun, seni tanımış olurlar. Bu nedenle dünya devi şirketleri de yazdığım, oralarda stajlar yaptığım da oldu. İşte üniversite dönemindeyken sırf en az 10 ülkeye gitme, oralarda bulunma, uluslararası programlarda Türkiye'yi temsil etme gibi durumlarım söz konusu oldu.
Evet.
Keza en yakın arkadaşlarımla tanıştım, en yakın arkadaşımla bizzat orada tanıştığımı söyleyebilirim. Bu nedenle insanlara globale açılmaları ve öğrenmekten korkmamalarını söyleyebilirim. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Globalleşme fikir açısından, beynimizin ya da fikrimizin farklı yerlere evrilmesi, perspektifimizin değişmesi açısından ne kadar kıymetli olsa da ben şu an Türkiye'deyim. Ben Chainlink Labs'ta çalışarak yine Türkiye'ye hizmet ediyorum. Ben oranın Türkiye sorumlusuyum. Ben burada ülkeme TOG'da hizmet ediyorum. Ya da farklı danışmanlık olaylarında ya da farklı danışmanlık şirketleriyle yine Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu nedenle sevgili genç arkadaşlarım, elbette gitsinler, elbette defalarca kere uluslararası şirketlerde staj deneyimi edinsinler, uluslararası programlarda ülkemizi temsil etsinler. Ama ülkemize geri dönsünler isterim. Çünkü burası bizim ve burayı ancak biz beraber inşa edebiliriz. Burada ancak biz beraber hareket edebiliriz. Her zaman birlikteyiz.
Evet Elif Hanım, son olarak sevdiğiniz bir eseri size ve sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz.
Sakarya, onu dinlemelerini isterim. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz kıymetli çalışmalarınızı. Bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için.
Ben teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için çok keyifliydi. Daha nicelerinde görüşmek üzere. Blockchain'li günlere.
Sabahında nasıl güneş doğar ya?
Gecenin sabahında nasıl güneş doğar ya?
Sen de doğ yurdum için, sen de doğ ey Sakarya.
Sen de doğ yurdum için, yeniden doğ Sakarya.
Erişim girdabında yaşanmamış asırlar, kaybolsun ummanlarda taşıdığım tüm sırlar.
Erisin gırdabında yaşanmamış asırlar, kaybolsun ummanlarda taşıdığım tüm sırlar. Sakarya, Sakarya,
bitmeyen bir hasretin çilesi sen Sakarya.
Sakarya,
yaşanacak yılların hevesi sen Sakarya. Gerçek gidiş yoklukta kaybolmayız.
Gerçek gidiş yoklukta kaybolmayız.
Sakarya yıllar yılı kaderini arıyor. Yıkılmış ümitlerin yarasını sarıyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta blok zincir uzmanı Elif Hilal Umucu bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
İcat çıkarma.